backpackerları şöyle uzaktan da olsa biliriz. Sırt çantalı turistler. Kemal Kaya Avustralya'yı da ziyaret eden sırt çantalı bir turist. 654 gündür yollarda olan ve Avustralya'da 3 ay geçiren sırt çantalı turist Kaya'yı Malezya'da bulduk ve Avustralya macerasını anlatmasını istedik. Kemal Kaya'dan dinliyoruz.
2 yıl önce Türkiye'den ayrılıp yollara düştüğümden beri tam bir sırt çantalı oldum. Yani hani bildiğim bir şey değildi. Hani bildiğim bir şey varsa ben gezmeyi çok seviyorum. Bu bir çeşit sırt çantalı geziyi ben yolda keşfettim aslında. Yani Yeni Zelanda'da keşfettim. 2 yıl önce 10 Ağustos'ta ben Yeni Zelanda'ya geçtim İngilizce öğrenmek için. Orada 7 ay kaldığım süre içerisinde de 1-1,5 ay kadar Yeni Zelanda'da gezme fırsatım oldu. Ben o zaman öğrendim bu sırt çantalı gezi olayını.
Peki o zaman bize bu sırt çantalı gezmenin biraz püf noktalarından bahset.
Ya sırt çantalı gezmek tamamen bir deneyimle neredeyse öğrenilecek bir şey. Yani kitaplardan okunarak ya da verilecek bilgilerle fikir sahibi olunabilir ama hani bir çeşit bir yaşam tarzı. Yaşam tarzı olduğu için hani sizin buna bir entegre olmanız ya da sizi bunu bir anlamanız gerekiyor. Sırt çantalı gezide yani eviniz sizin sırt çantanızda. Bütün kıyafetleriniz, giysiniz, varsa laptopunuz, şarj cihazınız, temizlik malzemeleriniz, ayakkabınız, çorabınız, iç çamaşırlarınızı dolduruyorsunuz. İşte büyüklüğü 30 litre ile 50 litre arasında, 60 litre arasında değişen bir çantaya. Valiz gibi bunu yanınızda sürüklemektense sırtınıza geçiriyorsunuz bunu.
Bu durumda içine koyacağınız şeyler de birden çok önemli hale geliyor. Neyin yani, en yani, az şeyi koyarak değil mi?
Kesinlikle. Şimdi yani uzun süre eğer yollarda olacaksanız ihtiyaç duyacağınız tüm şeyleri çantanızda bulundurmanız gerekiyor. İşte aslında sırt çantalılık noktası burada başlıyor. Yani nelere aslında ihtiyaç duyuyoruz veya duymuyoruz? Yani aslında ihtiyaç duyduğumuz şeyler aslında gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şeyler mi yoksa ya fazlalık mı?
Bu dünyada çok yaygın bir seyahat biçimi değil mi Kemal?
Yani hani ben bu kadar yaygın olduğunu hani bir sırt çantalı olmadan evvel bilmezdim. Yani bugün nereye gidersem yani Avustralya'da diyelim ki Melbourne'de bu gezginlerin sık gittiği yerlere takıldığınızda gittiğinizde de onları görebiliyorsunuz. Bugün hani Laos'un en ücra kuzey kasabalarında yapılan yerlerde de yani trekking yapılacak yerlerde de bu sırt çantalarla karşılaşabiliyorsunuz. Yani nereye gitsem ya özellikle bu Asya'da sırt çantalı turizmi o kadar gelişmiş ki sırt çantalılara yönelik neredeyse kasabalar, oteller, restoranlar, oluşumlar var yani şu anda. Aslında bizim bildiğimizden çok çok daha yaygın. Fakat biz aslında sırt çantalı geziye henüz pek aşina değiliz doğrusu.
Bildiğim kadarıyla veya tahmin ettiğim kadarıyla bu sırt çantalılar böyle hep böyle popüler yerlere değil, köşede bucakta kalmış olmadık yerlere giderler. Sen de öyle mi yapıyorsun?
Çok doğru. Aslında sırt çantalılık bir farklı bir gezi kültürü. Bir sırt çantalıysanız turist değilsinizdir siz. Sadece çizilmiş rotalara uğrayıp gidilecek, görülecek yerlerden bazı yerleri görüp memlekete geri dönmek diye sırt çantalılık. Sırt çantalı gezide siz yani gittiğiniz toplumun bir parçasıymış gibi, yani oranın bir yerel halkıymış gibi yaşamaya çaba gösterirsiniz. Aslında hiç çaba göstermezsiniz, bu doğal süreçte gelişir. Yemeklerinizi yani sırt batılılara yönelik hizmet veren restoranlarda değil, gece marketlerinde ya da sokak restoranlarında ya da bildiğimiz lokantalarda, lokal, yerel insanların takıldığı yerlerde yersiniz. Sadece popüler, görülmesi gereken önemli yerler değil, yani yolun sizi götürdüğü, bilmediğiniz, nereye gittiğini bile bilmediğiniz yollara düşüp çok farklı yerleri keşfetme fırsatı bulursunuz. Yani kendinizi bir yerel insanların yaşadığı küçük bir köyde de bulabilirsiniz. Kendinizi bir metropolde yani sizin gibi diğer gezginlerle sohbet ederken de bulabilirsiniz. İlk planlanmış bu rotaların aksine ülkenin kültürünü, dilini, ne yiyip içtiklerini, lokal yaşantının zorluklarını, kolaylıklarını onlar gibi yaşayarak bir çeşit keşfetme fırsatıdır sırt çantalı gezi. O yüzden hani bizim memleketimizde çok fazla yaygın olmasa da içerik açısından bu tür gezilerin sağlayacağı, öğreteceği şeyler açısından fırsatlar öğrenildikçe, daha çok yaygınlaştıkça eminim Türkiye'den de çok sayıda insan bu tür gezi kültürünü yaşamak, tecrübe etmek isteyecektir. Bunun için sırt çantalı kültürünün diğer farklı özelliği, gittiğiniz yerde turistten çok bir lokal insan, yerel insan gibi yaşadığınız için masraf harcadığınız masraflar da çok daha az. yıldızlı otellerde kalmaktan sonra misafir evlerinde kalabiliyorsunuz.
Evet Kemal, 2 yıldır yollardasın. Bir de bir laf var biliyorsun, sen de duymuşsundur. Çok okuyan değil, çok gezen bilir diye. 2 yılın sonunda böyle kendini daha bilgili, daha ermiş, daha tecrübeli hissediyor musun?
Bugünkü konuşmamızın konusu hani Avustralya olacağı için neredeyse bir buçuk yıl önce yazdığım Avustralya ile ilgili yazılara tekrar göz atma şansım oldu. Şimdi yazdıklarıma bakıyorum da yazdığım şeyler bana biraz daha basit gelmeye başladı aslında. Bu geçen 2 yıllık süreç içerisinde, 1,5 yıllık süreç içerisinde bakış açım veya şehirlere yazışım, anlatışım o kadar çok değişmiş ki daha 1 yıl önceki yazdığım yazılar bile bana biraz daha basit gelmeye başladı. Yani bu süreç içerisinde kesin olan şu ki çok okuyanlar çok çok gezen bilir. İkisini bir arada yapan en iyisini bilir.
Evet. Türkiye'de böyle bir sırt çantalılar society, bir topluluk, bir grup küçük de olsa var mı?
Var var. Şu an Sırt Çantalılar grubumuz var bizim. Ben de o grubun bir parçasıyım. Sırtçantalılar.com'dan erişilebilir. Yaklaşık 1.000 kişinin üzerinde aynı kültürü benimsemiş, aynı gezi kültürünü benimsemiş insanlardan oluşan bir grubun parçasıyım.
Peki Kemal, Avustralya'ya ne zaman geldin sırt çantanla ve ne kadar kaldın? Başından geçen ilginç şeyler veya gözlemlerin neler Avustralya'ya ilişkin?
Avustralya'ya 2011'in Mayıs ayı sonunda geldim. Daha önce Fiji'ye geçmiştim. Fiji'den Sydney'e geçerek Avustralya seyahatim başladı. Yani Avustralya'da toplamda 3 ay vaktimi geçirdim. Sydney 1 ay kaldığım bir yer oldu. Çok beğendiğim bir şehir oldu Sydney. Sydney'de aslında bu kadar uzun kalmamın sebeplerinden bir tanesi de yine özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda'da çok yaygın olan bir oluşumu deneyimleme fırsatım olmasından kaynaklanıyordu. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu İsmail Bey? Help Exchange denen bir internet sitesi bulunuyor. Bu internet sitesinde aileler, gezginlere yemek ve konaklama karşılığı o aileler için günde 4-5 saat çalışma fırsatı sunuyor. Bu çalıştığınız bir çiftlikte yani atların bakımı olabileceği gibi bir meyve toplama olabilir ya da bağ bahçe işlerine yardım, evde yemek pişirme ve temizlik veya çit boyama şeklinde de olabiliyor. Sydney'de bir ailenin yanında 10 gün kalarak bu Help Exchange işine ilk orada deneyimleme fırsatım oldu. Benim için hani geçirdiğim en inanılmaz zamanlarından bir tanesiydi. Bu şekilde hem lokal yani Avustralyalı oranın yerlisi birinin yaşam tarzını bizzat onun evinin içerisinde onunla birlikte yaşayarak onun hazırladığı yemekleri yiyerek onunla sohbet ederek keşfetme şansına sahip oluyorsunuz. 10 gün kaldım aileyle birlikte ve benim işim onların hasta olan çocuğuna arkadaşlık etmekti. Ben şu an 41 yaşındayım. O da 41 yaşındaydı. Birlikte onun çalıştığı onun McDonald's'a götürmek, hayvanat bahçesini ziyaret etmek, onunla birlikte sinemaya gitmek gibi işler yaptım. Onun dışında çitlerin tamiri, boyanması gibi şeylere de yardımcı olarak 10 gün Sydney'de kaldım. Bundaki durağım Melbourne oldu. Melbourne beni en çok etkileyen yine şehirlerden bir tanesi oldu. Hani Melbourne deyince benim aklıma gelen şey sanat şehri. Yani bir şehir bu kadar güzel sanatla iç içe organize edilebilir. Yani sokaklar, dizaynlar, sanat galerileri. Hele müzesi yani hayatımda ilk defa, 2 defa, 2 gün üst üste tüm zamanımı geçirdiğim ilk ve tek müze oldu. Melbourne Müzesi. Çok keyif aldım, çok şey öğrendim. Avustralya'nın tarihi, yaşayan, orada yaşayan yabancılar, yine doğa ve tarihiyle ilgili çok detaylı, interaktif bilgileri kavuşma fırsatı oldu. Melbourne sonrası Tazmanya'ya geçtim. Tazmanya aslında ilginç oldu. Benim Tazmanya'yı en çok görmek istediğim adalardan bir tanesiydi. Fakat çok fazla zamanım olmadığı için şöyle yanıma küçük sırt çantamı alıp şöyle bir 3-4 gün, 3-5 günlüğüne gidip görüp dönerim diye düşünmüştüm. Ya uçağa atladım gittim. Gidiş o gidiş bir hafta yerine yani 3-5 gün yerine 3 hafta kaldım orada. Hobart'ta araba kiralayıp bu gezimde ilk defa araba kiralamayı Tazmanya'da yaptım. Ya yaptığım en güzel şeylerden bir tanesi oldu. Hobart'ta araba kiralayıp 4 gün boyunca yaklaşık 2000 kilometreye yakın yol kat edip Tazmanya'nın doğu ucundan başlayıp kuzeyine oradan tekrar batıya ve güneye inmek şeklinde çok dolu dolu çok hızlı geçen ama çok dolu dolu trekkinglerle yürüyüşler şelalelerin ziyareti dağlar yağmur ormanları içerisinde yürümekten yani çok keyif alarak geçirdiğim bir 4-5 gün oldu. Orada da yine aynı şekilde bu HPEX organizasyondan birilerine mail gönderdim. Tazmanya'yı o kadar çok sevdikten sonra hemen Melbourne'e geri dönmek istemedim. Orada mail gönderdiğim bir aile olumlu yanıt verince hemen ertesi gün onların evindeydim. Kingston'da şahane bir evleri bulunuyordu. Deniz kenarında, doğanın içerisinde. Orada aileyle birlikte 2 hafta kalıp bütün evin tamamen ahşaptan yapılmış evin dış yüzeyinin zımparalanması, boyanması, bahçe işleri gibi işlere yardımcı oldum. Çok yani gerçekten çok keyif aldığım yerlerden bir tanesi oldu Tazmanya'da bu ikinci Helpex deneyimi. Yani ayrılması gerçekten zordu ama fazla bir zamanım olmadığı için tekrar Melbourne'e geri döndüm. İlginç bir şey daha öğrenmiştim ben Yeni Zelanda'dayken. Relocation denen bir uygulama var yine Yeni Zelanda, Amerika, Avustralya gibi ülkelerde. Bir aracı bir yerden diğer bir yere ulaştırabiliyorsunuz. Bu süreçte sizden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Örneğin sizden önce birisi bir aracı Sydney'de bir karavanı Sydney'de almış ve bunu götürüp Adelaide'da teslim bırakmış olabilir geri süresinde. Bu karavan eğer tekrar Sydney'de, bu karavana Sydney'de ihtiyaç varsa veya bu karavanın Brisbane'e ulaştırılması gerekiyorsa internet ilan veriliyor. Siz bu ilana başvuruyorsunuz. İlgili şirket, karavanın sahibi olduğu şirket sizin yol masrafınızı, benzin masrafınızı karşılıyor. Sizden herhangi bir ücret talep etmiyor. Siz karavanı bulunduğu yerden alıyorsunuz. Size belli bir kilometre limiti veriliyor ve gün limiti veriliyor. Bu gün limiti içerisinde siz karavanı aldığınız yerden ulaştırılması istenilen yere götürmeniz gerekiyor. Ben de bunu denemek istemiştim ve bunu yapma fırsatını Tazmanya'da yakaladım. Hobart Havalimanı'nda 2 kişilik bir karavanı alıp kuzeye geçtikten sonra, Tazmanya'nın kuzeyine geçtikten sonra oradan Melbourne'e, feribotla Melbourne'e geçtim. Oradan Great Ocean Road olarak adlandırılan dünyanın en güzel yollarından bir tanesini karavanla geçme fırsatım oldu. Bu yol, Great Ocean Road, şunu söyleyebilirim herhalde. Hayatım boyunca ben çok çok uzun süre araba kullandım. Çok kilometre kat ettim. Çok değişik yerlerde araç kullanma fırsatım oldu ama bu yol hakikaten araç kullanmayı sevenlerin belki dünyada en güzel bu keyfi yaşayabilecekleri yerlerden birisi. Bu yol 2. Dünya Savaşı'nda geri dönen askerler tarafından 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için yapılmış yaklaşık 243 kilometre uzunluğunda bir yol. Aynı yol üzerinde yine Great Ocean Walk olarak adlandırılan yürüyerek geçebileceğiniz, kamp alanlarında geceleyip yürüyerek geçebileceğiniz Great Ocean Walk olarak adlandırılan bir bölümü daha var. Apollo Bay'den 12 havalilere kadar uzanan 104 kilometre uzunluğunda. Ben Melbourne'den başladığım 3 günlük yolculukta Lorne, Apollo Bay, Otway National Park'ı var. Otway National Park'ta görebildiğim en güzel deniz fenerlerinden birini görme şansım oldu. Sonrasında 12 havaliler olarak adlandırılan Twelve Apostles Port Campbell kasabasına iliştim. Bu kıyılar güneyden gelen dalgaların ve rüzgarın etkisiyle buradaki kayalar tamamen oyulduğundan çok ilginç görünümler sergileyen bir yer. O yüzden bu bölge, bu yol üzerindeki kasabalar çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor. Burası buradaki Twelve Apostles olarak adlandırılan 12 havarilere ithafen isimlendirilmiş ilginç kaya oluşumları bu bölgenin en çok ziyaret alan yerlerinden bir tanesi. Tamamen rüzgarların ve denizin aşındırdığı denizin ortasında yükselen kayalar çok ilginç görünüm sergiliyor. Çoğu yerde yine kayalar dibinden oyulduğu için yer yer köprüler oluşmuş. Bazı köprüler yıkıldığı için yine çeşit kanal şeklinde olan yerler var. Gerek rüzgar, gerek yağmur, doğal faktörlerle oluşmuş coğrafya görülmeye hakikaten çok değer bir yer. 3 günlük seyahatten sonra karavanı teslim etmem gereken yer olan Adelaide'e ulaştım. Orada birkaç gün kaldıktan sonra bu defa Avustralya'nın göbeğine gitmeye niyetim vardı. Bir sonraki nokta Cooper Pedy oldu. Yani aslında ben hani seyahatimde şuraya gideyim, bir sonraki rotam şurası olsun, bundan sonra buraya gitmem gerekiyor şeklinde gezgin değilim. Ben gittiğim yerde aslında bir sonraki rotamı şekillendiren biriyim. Hani gittiğim yerde ne kadar kalacağımı da hiçbir zaman hemen hemen hiç bilemedim. 2 gün de olabiliyor, 10 gün de olabiliyor. Yani sonra edindiğim bilgiler. Yani Avustralya'nın göbeğine gitmek istiyordum ama trenle mi gitsem, uçakla mı gitsem, otobüsle mi gitsem gibi seçenekleri araştırdıktan sonra otobüse atlayıp Cooperpedia'ya doğru yola çıktım. Bu yaklaşık 800 kilometreden fazla uzaklıkta olan bir yer. Adelaide'in kuzeyinde. Cooperpedia çok ilginç yerlerden biri. Avustralya'dan zaten birçok yer ilginç. Cooperpedia de çok ilginç yerlerden bir tanesi. Burası opal madenleri. Avustralya opal madenleri açısından dünyanın en zengin, yer altı zengin kaynaklarına sahip olan bir yerin. Bunun da çok büyük bir bölümü bu yerde bulunuyor. Burası o yüzden burası burayı en çok ilginç yapan yerlerden bir tanesi. Halkının yaklaşık %70'inin yer altında yaşıyor olması. Kayalara oyulmuş, yer altına oyulmuş evler. Bu insanların yerler yer altına oyulmuş evleri, kiliseleri görebilirsiniz burada. Dışarısı yazın 40-70 dereceleri çıktığında yer altı serin olabiliyor. Yine geceleri -1-2'leri olan hava sıcaklığında da bu yerler yer altı gayet makbul yaşanabilir ısıya sahip oluyor. Burası tamamen kırmızı, yani çöl, tamamen çölden oluşan bir yer. Burada bir gece kaldım. Buradan sonra Avustralya'nın göbeğine, asıl görmek istediğim yer olan Uluru'ya geçtim. Alice Springs'e geçtim. Uluru'nun yaklaşık 450 kilometre yakında olan Alice Springs. Tam anlamıyla bir çöl kasabası. Öyle bir yere kurulmuş ki, yani hangi yöne giderseniz gidin, kuzey, güney, doğu, batı, 1500 kilometre yol kat ettiğinizde ancak bir şehre ulaşabiliyorsunuz. Yani tam kelime kullansak herhalde, yani hiçliğin ortasına kurulmuş bir kasaba. Orada bulunmam için Uluru'yu görmekti. Daha önce Melbourne'de Yeni Zelanda'dan bir arkadaşla tanışmıştım. Onunla Alice Springs'te buluştuk. Onunla araba kiraladık. Sonra bize eşlik eden bir Avustralya arkadaş daha bulduk. Birlikte 3 kişi olarak kiraladım arabayla birlikte. Uluru'ya geçtik. Uluru'yu bu kadar önemli yapan şey aslında aborjinlerin kutsal mekanı aslında. Yani aborjinlerin bugün 60 bin yıl geriye kadar uzanan bir kültürü var ve hala dünyada yaşayan, hala hayatta olan en büyük, en uzun süreli hayatta kalmış kültüre sahip olan aborjinlerin kutsal mekanlarından bir tanesi olan Uluru. Uluru aslında bir kayanın adı. Diğer adıyla Ayers kayasının adı. Çölün ortasında, dümdüz uzanan çölün ortasında yükselen bir kayanın adı. Yani bu kaya aborjinler tarafından kutsal kabul ediliyor. Bu bulunduğu bölge zaten UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Tamamen milli park. Milli park girişine $25 ödedikten sonra 3 günlük ziyaret hakkı elde edebiliyorsunuz. Varışımız Alice Springs'ten yola çıkıp Uluru'ya varışımız akşam saati bulmuştu. Dolayısıyla tam gün batımında Uluru'yu görme şansına sahip olduk. Yani hani insan, yani böyle bir şeyin var olduğunu, yani insana garip gelen anlardan bir tanesi, yani yerin üstünde yükselen bir kaya ve tamamen yeşil altında kıpkızıl, yani lamba gibi parlıyorken görüyorsunuz. Yani sanki canlıymış gibi bir izlenim de ayrıca hissettiriyor size. Biz geceyi milli parkın dışarına çıkıp kamp alanına, bir kamp alanında geçirdik. Çadırlarımızı almıştık zaten yanımıza, bu tulumlarımızı almıştık. Ertesi gün tekrar gidip Uluru ziyaret ettik. Uluru'nun etrafında bir 10 kilometrelik yürüyüşümüzü tamamladık. Sonrasında Ben Uluru'nun üzerine tırmandım. Yaklaşık 2 saat iş dönüş tırmanış mı oldu. Sonrasında Uluru aborjiner için diğer bir kutsal mekan olan Atajutta olarak adlandırılan diğer kayalıkları ziyaret etmeye geçtim. Burası da yine Uluru'yla kıyasladığımızda ona benzeyen fakat kayalıkları 38 tane birbirinden farklı kayalığı yayılmasıyla, alana yayılmasıyla oluşmuş. Çok ilginç görünüme sahip. İkisi arasında Uluru ile Atajut arasında yaklaşık 30 kilometrelik bir yol mesafe var. Yine yani Atajut'a çevresinde de 17 kilometrelik 7 kilometrelik bir yürüyüş alanı, yürüyüşü tamamladıktan sonra Ali Spring'e geri döndük. Daha önce Tazmanya'da yaptığım gibi Ali Spring'de de relocation olayıyla bir karavan kiraladım. Bu defaki karavan 6 kişilikti. 6 kişilik karavana Avustralya arkadaş, Yeni Zelanda arkadaş ve ben birlikte Darwin'e gitmeye niyetleniyorduk. 3 kişilik daha yerimiz vardı. İnternete ilan verip 2 tane Alman arkadaş daha bulduk ve birlikte 5 kişi olarak kuzeye doğru yönümüzü Darwin'e çevirdik. Yol üzerinde Darwin'e giderken birkaç ilginç yere uğrama fırsatımız oldu. Bunlardan bir tanesi Devil's Marbles olarak adlandırılan Şeytan Kayalıkları. Bu yaklaşık Alice Springs'in 300-400 kilometre kuzeyinde yer alan bir uzaklıkta yer alıyor. Birbirinden ilginç boyutlarda yuvarlak yastığı oval şeklinde çok sayıda kırmızı renkli kayanın etrafa yayılmasıyla oluşmuş bu bölge. Yine çok sayıda sırt çantalanan ya da karavanla seyahat etmeyi sevenlerin uğrak noktalarından bir tanesi. Biz orayı ziyaret ettiğimizde oradaki kamp salonunda belki 50'ye yakın karavan bulunuyordu. Devil's Marbles'tan sonra kuzeye yöneldik. Bu defaki durağımız Mataranka Hot Springs olarak adlandırılan bir yerdi. Burası Elliot'ın biraz daha ilerisinde Elsey National Park olarak adlandırılan bir yer. Bu bölgede yer altından 34 santigrat derecede yaklaşık 30 milyon metreküp sıcak su yeryüzüne çıkıyor. Küçük bir havuz var bu bölgede. Havuzun bulunduğu bir yerin zaten 10-15 ötesinde de 10-15 metre ötesinde de bir nehir var ve nehirde de insanlar yüzüyor. İkisinin arasında tabii çitlerle parmaklıklarla ayrılmış. Bu kaplıcağda dinlenip keyif aldıktan sonra bir sonraki kampımızı kamp alanımız olan Elliot National Park'a Elsey National Park içerisinde yaptıktan sonra ertesi gün Takadu'ya doğru yola çıktık. Takadu National Park'a doğru yola çıktık. Takadu National Park yine yaklaşık 40 bin yıllık geçmişe sahip olan aborjinlerin oradaki izlerini 40 bin yıldır taşıyan bir ulusal park. Yine UNESCO Dünya Listesi'nde yer alıyor. Burası çok çok geniş bir alana yayılmış bir milli park. Giriş ücreti olarak 25 dolar ödüyorsunuz ve aracınız yoksa bu milli parkı gezmeniz çok zor. İlk durağımız bizim Bukluk adı verilen bir izleme noktasıydı. İzleme noktasına ulaştığınızda zaten parkın ne kadar geniş bir alana yayıldığını, yemyeşil ormanın, ağaçların mavi ufuk çizgisiyle birleştiğini ve kaybolduğunu görüyorsunuz. Burası bu izleme noktasındaki sadece yerimiz Yellow Water olarak adlandırılan çeşit kuş cenneti olan bir bölge oldu. Burada çok sayıda kuş türlerine sahipliği yapılıyor. Kazlar, ördekler, ismini bilmediğim daha çok sayıda balıkçı veya kuşlar bu bölgede sazlık alanda bulunuyor. Burası yani fotoğraf çekmeyi sevenler için herhalde tahmin ediyorum en heyecan duyacakları yerlerden bir tanesi olacaktır. Bir gece daha Takadu National Park'ta bir gece kaldıktan sonra ertesi gün yine tekrar parkın kuzeyinde bulunan bölgeye geçtik. Burası hem Aborjin kültür merkezlerinin olduğu yer, çeşitli müzelerin olduğu yer. Burada müze ziyaretleri yaptıktan sonra daha kuzeyde yer alan Aborjinlerin geçmişte yaşadığı çoğu kayalıklara, duvar yazılarına, izlerini bıraktığı birkaç yeri daha ziyaret ettik. Ziyareti tamamladıktan sonra Darwin'e geçtik. Böylece yani Avustralya'da yollarda olan süremi tamamlamış oldum. 10 gün kadar Darwin'de kaldım. Yine üçüncü kez burada bu Health Exchange olarak adlandırılan deneyimi yaşama fırsatım oldu. Bir ailenin yanında orada yine bir hafta kadar kaldıktan sonra oradan Bali'ye geçtim. Endonezya'ya geçtim. Böylece 3 aylık Avustralya seyahatimi tamamlamış oldum.
Peki
Yani
Kemal, şimdi sana bir senaryo çizeyim ve sen bu senaryoya ne cevap vereceksin? Doğrusu merak ediyorum. Diyelim ki bir ay sonra Türkiye'ye gittin, kapıyı çaldın, açıldı kapı, ben geldim dedin. İşte evde de o sırada bir yaşlı var, bu anneannen, babaannen ya da annen birisi olabilir, evet. Ya Kemal, tamam iyi güzel de bak 2 yıldır yollardasın, belki bundan sonra da tekrar yollara düşeceksin. Yani ne oldu yani? İşte bak işin yok, gücün yok, evlenmedin, bir yaşın geçiyor. Ne olacak bu işin sonu diye bir şeyle karşılaşırsan ne diyeceksin?
yani bunu evvelinde de görünce de karşılaşacağımla eminim. Yol süresince de karşılaşıyorum. Yani bu kendi şu anki yol hikayelerimi, gezip gördüklerimi kendi kişide bulundu yani. Ve çok sayıda arkadaşım veya bloğu web sitemi keşfeden arkadaşım bana soruyor. Yani bu yolculuğun ne kadar sürecek, nereye varacak, dönecek misin, döndükten sonra ne yapacaksın? Yani bu işin sonu nereye varacak? Aslında yani ben hani Türkiye'den ayrılırken bir yola çıkayım, bir dünyayı gezip eve döneyim düşüncem yoktu. Yani ben Türkiye'den ayrılırken bir Yeni Zelanda'ya gideyim, bir İngilizce öğreneyim, sonrasına bakarım diye düşünmüştüm ama şu an artık bir gezmekten çok, bir dünya turundan çok bir yaşam tarzı oldu yani. Sonu herhalde tahmin ediyorum, ben ömür boyu bu süreci devam ettireceğim. Yani bu dünyada görülecek çok yer var. Yani imkanım, kaynaklarım, fırsatım el verdiği müddetçe gezeceğim ben.
Peki annen
Yani
babana ne diyeceksin?
sonu yok yani, sonu evet, bir son aramıyorsun, bir son yok galiba. Ya annem babam alıştı artık. Onlara hani yılda 2 yılda bir, yılda bir gidip bir ellerini açsam, bir hal hatır sorsam yeterli olacak herhalde gibi.
Sırt çantalı turist Kemal Kaya.